Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyiden evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel-murselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Cüveyriye Annemiz Gülistanı 10. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hayırlara vesile olması dileğiyle kaldığımız yerden inşallah sevgili Cüveyriye annemizi anlamaya, anlatmaya, paylaşmaya çalışalım inşallah. Hatırlayacağınız gibi İla hadisesi denen Resulullah Aleyhisselam'ın bir ay boyunca annelerimizin ayrı durması sahnesini, bu ayrı durmasına sebep olan da annelerimizin dünyalık istekleri olmuştu. Bunları ayrıntılı görmüştük. Tekrarlamıyorum onları. Kaldığımız yerden, yani İla hadisesinin sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz. Toparlayıp inşallah daha güzel mesajlar alabilme duasıyla diyerek devam edelim inşallah. Şu ayetin şu kısmı kalmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yuridullâhu liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirukum tathira. Yani nedir? Allah sizden kiri, pası, pisliği giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Hazreti Cüveyriye annemiz diyor ki, gelen ayetlerin tamamı bizi yeniden yapılandırdı. Kendimize geldik. Yani kendilerini kaybetmiş değillerdi de öyle ifade kullanıyor. Ancak şu kısım diyor, bize başka bir etki yaptı. Allah sizden kiri, pisliği, paslığı giderip sizi tertemiz yapmak ister. Tefsirlerde, yani siz temizsiniz, temiz tutmak ister diye açıklama yapılmış daha sonraki dönemlerde. Ama sevgili annemiz bize bunu paylaşırken Allah'ın bu ifadesine nasıl gönül dolusu icabet ettiğini, diğer annelerimizin de nasıl böyle çaba gösterdiklerini ifadeyle yanında şu kadar anneyi gördük, her anneyi görürken aynı sahneler bir daha geldi. Ancak şurada sanırım hassas noktayı kaçırıyoruz. Allahu Teala sadece annelerimize demiyor bunu. Yani o yolda olan hepimize diyor. Yani ben şimdi kıymetli dinleyenlerim sizinle yaşanmış bitmiş bir tarihi hadiseyi paylaşmıyorum. Yaşanmış bitmiş çağını doldurmuşsa ayet-i kerime var. Ayet-i kerime sadece o döneme ait değil ki, evrensel. Ayet-i kerime var önümüzde. İnnemâ yuridullâhu liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyt ve yutahhirukum tathira. Ayet açık ve net. Allah sizden kiri, pisliği giderip sizi tertemiz yapmak ister. Buradaki ehli beyt. Ehli beyt. Biraz sonra bir daha geleceğim oraya. Ehli beyti ama. Yani bir ev halkı. Kısa manası bu. Ev halkı. Önce bu manayı vereyim. Biliyorsunuz ehli beyt, Peygamber Aleyhisselam'ın en yakınlarına verilen genel unvandır. Ayette de geçiyor. Buradaki ifade ise hanımlarını ifade ediyor. O yüzden Ehl-i Beyt'i anlatırken işte şunlar şunlar, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan Hüseyin ve onlardan gelen Hazreti Abbas, Onlardan gelenler şeklinde bir sınır çizilmeye çalışıyor ama burada görüyoruz Ehl-i Beyt derken Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ev halkını anlattığını açıkça görüyoruz. Yine sözü Cüveyriye annemize verelim. Bu ayetleri nasıl anlıyor? Diyor ki ayeti kerimeler bizi bambaşka bir aleme götürdü. Bu ifadenin yükümlülüğünün nedeninin ve hedefinin ortaya koyulması Resulullah'ın hane halkı olan Ehl-i Beyt'ine yönelik bir iltifattır diyor. Sadece uyarı diye görmeyin. Resulullah'ın hane halkına, Ehl-i Beyt adıyla hane halkına yönelik bir iltifattır. Bu iltifat bize şu mesajı veriyor. Yüce Allah bizzat bizimle ilgileniyor. İfadeye dikkat edin. Yüce Allah bizzat bizimle ilgileniyor. Bizi temizlemek istiyor. Bizden her türlü pisliği gidermek istiyor. Subhanallah. Görüyor musunuz? Yani bu doğrudan doğruya Resulullah'ın ev halkına yönelik yüce bir gözetimdir diyor. Yüce bir gözetim. Bu sözleri söyleyenin kim olduğunu düşündüğümüz zaman yüreklerimiz ürperiyor. Bu sözleri söyleyenin kim olduğunu düşündüğümüz zaman yüreklerimiz ürperiyor. Annemiz bunu ürpererek söylüyor. Bütün her şeyin Rabbi, ol deyince hemen oluveren, her şeyin o sonsuz ve sınırsız kudresi. Ulu ve kerem sahibi Yüce Allah Celle Celaluhu. İşte biz bu sözleri bize söyleyenin kim olduğunu idrak ettik, anladık, ona göre hareket ettik. Ben de şimdi annemizin bu sözü üzerine diyorum ki biz de bu sözleri söyleyenin kim olduğunu düşündüğümüz zaman Ehl-i Beyt'e yönelik bu büyük lütfun boyutunu çok daha iyi kavrarız. Çok daha iyi kavrarız. Hatırlayın yukarıda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu önce ey Nebi hanımları diye seslenmişti. Daha sonra Ehl-i Beyt diyerek hanımlarla beraber bütün ev halkını muhatap almıştı. Ehl-i Beyt, Resulullah Aleyhisselam'ın ev halkı ve sevgili hanımlar. Yeryüzünün tanıdığı en temiz, en iffetli hanımlardır onlar. En üst makamın, en üst âne halkı. Ehl-i Beyt işte var mı daha ötesi? Ehl-i Beyt. Yine Hazreti Cüveyriye annemiz, bu ayetler üzerine bilhassa Ayşe annemizle konuşmaları var. Onları buraya şimdi alırsam uzar diye almıyorum. Gelen her vahiy hepimiz benim için gelmiştir diye düşünürdük diyor. Gelen her vahiy benim için geldi. Bak biz değil ben. Bu bana söylüyor. Müjde mi? Bana söylüyor. Uyarı mı? Bana söylüyor. Tehdit mi? Bana söylüyor. Biz benlerden oluştuğuna göre her biri kendine muhatap alıyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Kötü bir örnek ama şimdi topluluk içerisinde ben bazen sınıflarda bunu söylüyorum okulda. Gençler diyorum desem ki aranızda bir münafık var. Ne dersiniz diyorum. Birbirine bakıyorlar. Desem ki aranızda bir cennetlik var. Ne dersiniz diyorum. Yine birbirine bakıyorlar. Onlara Hazreti Ebu Bekir'i örnek veriyorum. Cüveyriye anne bize aslında onu da anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir'in halini. Bu ayetin izahında. İşte böyle azap, cehennem, şiddet uyaran ayetler geldiği zaman Hazreti Ebu Bekir nasıl ağlıyor? Perişan oluyor yani. Diyorlar ki ey Sıddık bu ne hal? Ayetleri görmüyor musunuz diyor. Gelen vahiy görmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz diyor. İyi de diyor bundan sana ne? Cehennemden bahsediyor, ikazdan bahsediyor, tehdit ediyor. Ya ne biliyorsunuz? Peki beni anlatıyor ayet-i kerimeler diyor. Peki beni anlatıyor. Herkes Subhanallah diyorlar. Cüveyri anne, ben bunu ilk duyduğumda ağlamıştım diyor. Ben bu haneye girdiğimde Ebu Bekir Sıddık'ın nasıl biri olduğunu gördüm diyor. O adam böyle düşünürse biz helak oluruz dedim diye. Ama daha sonra müjde ayetleri geldiği zaman, böyle çok güzel müjde ayetleri geldi mi, Hazreti Ebu Bekir ne kadar sevindiğini de görürdük diyor. Ve ona sorarlar, ne oluyor sana? Baksana müjdeler geldi. De niye o kadar? Belki beni anlatıyor. İşte havf ve reca dediğimiz ümit ve korku arası bu. Hazreti Cüveyriye annemiz gelen ayetleri bizzat bana gelmiş diye algıladığı zaman problemi çözüyor. Biz işte böyle ayetleri görünce başkalarını anlatıyoruz yani. Biz o ayetin içinde değiliz gibi böyle bir duruşumuz var ki bu duruş hiç de iyi bir duruş değil, Allah muhafaza. Dikkatli olmak gerekiyor. Böyle şeyler yani ihmale de gelmez aslında yani bunlar. İhmale de gelmez. Şimdi diyor ki gelen ayeti kerimeler bizi yüreğimizden sarstı ve bulunduğumuz saygın yeri ve başka kadınlardan ayrıcalıklı özel oluşumuz bize bir kez daha hatırlatıldı diyor. Aynı zamanda Resulullah'ın yanındaki yerleri Yüce Allah'ın bize büyük bir nimette bulunarak evimizde Kur'an ve hikmetin indiği, nur, hidayet ve imanın parladığı bir makam halinde kalması bizden istendiğini anladık ve tevbe istiğfar ederek buraya yöneldik. Annemizin bizimle paylaştığı bu. Evet, geldik diğer ayeti kerimeye. Ahzab 34. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkurne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikmeh. İnnallah kâne latifen khabira. Siz hem evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayıp düşünün. Ayetleri ve hikmetleri dilinizden düşürmeyin demek. Hiç şüphesiz ki Allah bütün incelikleri bilen ve her şeye nüfuz eden, nazik ve yumuşak davranan, yumuşaklıkla muamele eden latiftir. Yine Allah gizli veya açık bütün yaptıklarınızdan, her şeyin iç yüzünden haberi olan habirdir Cenab-ı Hak. Dikkat edin, ayet içinde ayet var burada. İşaret içinde işaret var. Yol içinde yol var. Uyarı içinde uyarı var. Nimet içinde nimet var. Var da var. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini, hikmeti düşünün. Subhanallah. Sevgili annelerimize kendi evlerinde okunan Allah'ın ayetleri ve hikmeti hatırlatılıyor. Bunların da o hanımlara özel yükümlülükler getirdiğine ve onları dünyadaki diğer kadınlardan farklı kıldığına işaret ediyor. İşte biz diyor Cüveyriye annemiz, bu yükün altında ezilmemek için madem sıradan hanımlar değiliz, madem diğer kadınlar gibi değiliz, Cenab-ı Hak bizi böyle istiyor. Her gelen ayeti kerime bizim yüreklerimizi yeniden yapılandırır, bizi onarırdı diyor. Ben bu rivayetleri okuyunca, yazınca ya da böyle şu anda olduğu gibi birilerle paylaşınca içimden geçiyor ki be Adem diyorum, okuduğun ayet seni yapılandırıyor mu yoksa sadece anlatıyor musun? Şimdi kalkıp da burada ben bunları yapıyorum, ediyorum diyemem. Yapmıyorum da diyemem. Ama Cenab-ı Hak hepimizi her türlü çirkinlikten, pislikten arındırsın inşallah diye dua edelim. Ve bu duanın, bu kavli, sözlü dua, fiili duada her türlü çirkinlikten, kötülükten uzak duralım inşallah. Cüveyriye anne böyle onurla şunu söylüyor. Bu ayetler bizim için ne büyük, ne onurlu bir nimettir diyor. Bizim bu nimette somutlaşan yüce kadri hissetmemiz, buradaki Allah'ın bağışını düşünmemiz, hiçbir nimetin değerine ulaşamadığı eşsiz nimetin kıymetini algılayabilmemiz hatırlatılıyor. Hemen ardından da Allah her şeyi bilen, her şeyden haberi olandır diye buyurarak hepimizin iç dünyamızı vahyin nuruyla aydınlatıyor. Cüveyri anne söylüyor. Peki bizim, yani ben, siz de ben diye düşünün. Herkes kendisini, bizim içimizi böyle aydınlatıyor mu acaba? Burada gerçekten üzerinde durulması gereken çok sahne var. Resulullah'ın hanımlarının dünya hayatının nimetleri ve süsleriyle Allah, Resulü ve ahiret yurdu arasında bir tercih yapmaları durumunda bırakılmaları hususuyla başlayan vahyin getirdiği boyut budur. Yanlış anlaşılmasın. Allah-u Teala, bunu birkaç kere söylemiştim, bir daha söylüyorum. Dünyadan tamamıyla elinizi ayağınızı çekin demiyor. Yani yeterince bir şeyler varsa yetinmesini bilin diyor. Yaşayla, dünyayla oyalanmayın diyor. Benden gafil kalmayın diyor. Allah katında kim yerini merak ediyorsa ne kadar Allah ile beraber ona baksın. Resulullah Aleyhisselam yanında kim yerini merak ediyorsa Hazreti Peygamber Aleyhisselam ile yerine o kadar baksın. Gündelik hayatında Peygamber Aleyhisselam hayatında var mı? Gündelik hayatımızda hangi sahabe, erkeklere diyelim erkek sahabe, hanımlara hanım sahabe ve aile olarak da erkek hanım çocuklarla beraber hayatımızda ne kadar sahabiler var? Bunlara bakıldığı zaman kimsenin kimseye diyecek bir şeyi olmuyor değil mi efendim? Bu çok önemli bir şey yani. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu öyle bir mesaj veriyor ki sadece gönül dolusu değil, bütün doluluklarımızla beraber lebbeyk ya Rabbi diye coştuk biz diyor. Ben de diyeyim ki lebbeyk ya Rabbi diye haykıralım biz de. Coştuk diyor. Arkasından böyle çok güzel bir tespiti bizimle paylaşıyor Hazreti Cüveyriye annemiz. Nedir? Bizim hakkımızda diyor, bir yandan siz sıradan kadınlar değilsiniz derken, bir taraftan da sakın sıradanlaşmayın uyarısını anladık diyor. İşte incelik budur. Siz bir sıradan kadınlar değilsiniz derken, biz bunun altında sakın sıradanlaşmayın, herhangi biri gibi olmayın uyarısını aldık. Ancak şimdi ben diyorum, Cüveyri'nin bu sözünü alıyorum, ben diyorum kendi nefsime ve size, bütün insanlığa hitaben nasıl bir uyarı var? Haklarında konuştuğunuz kişiler sıradan birileri değil, en üst makamın mensuplarıdır. Haklarında konuştuğunuz kişiler sıradan birileri değil, en üst makamın mensuplarıdır. Bizi de böyle uyarıyor. İşte bu yüzden biz de yürek dolusu lebbeyk ya Rabbi diye haykırmak durumundayız. Tabii sadece bir slogan şeklinde değil, yürek dolusu. O yüzden yani ben bazen görüyorum piyasada annelerimizin hayatlarını anlatan kitapları. Yani hocam işte insanlar diyor uzunca okuyamıyorlar, sıkılıyorlar. Kısa, özet bir şey olsun. Ben şu özetten de hiç hoşlanmıyorum. Yani şöyle hoşlanmıyorum. Kim kısa öz olsun diyorsa inanın bir yemeğe gidin ondan beraber, hiç de kısa ve öz yemek yemediğini görürsünüz. İlla yemeğe bir şeyler ekstra yemek zaten güzel, amenna. Ona bir sürü onu döküyor, şunu dökecek, bunu dökecek, şu yok mu, bu yok mu diye. Ve kardeşim işte öz yemek ye, yemek kalk git işte, yok. Şunu dökecek, bunu dökecek, bunu dökecek. Artık baharattı, bilmem biberdi, bilmem neydi işte, bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben bunları dökmeyin demiyorum ki. Bunlar nimettir, yiyeceğiz. Helal hepsi. Ama yemeğe gelince özet geçmiyoruz. Çaya kahveye gelince özet geçmiyoruz. Ya sonuçta bir kahve. İçelim gitsin, boş ver. Değmez, özenmeye demiyoruz. Böyle köpürte köpürte pişiriyoruz. Ve sıra Resulullah'ın hane halkına gelince, hocam özet geçelim. Olmaz. Olmaz. Zaten bu hatayı ben de yapmıştım. Onu da söyleyeyim. Ben aslında annelerimizi sizlerle paylaştım. Beni sürekli dinleyenler ta başından bu yana, yani 6-7 yıldan beri sürüyor bu. Yani annelere aşağı yukarı 5 yıldan beri sürüyor. Az değil yani. Belki daha fazla. Anlatmıştım. En son böyle Hazreti Ümmü Habbe annemizi anlatıyordum. Onu biraz ayrıntılı anlattım genişçe. Ondan sonra mesajlar gelmeye başladı. Hocam diğer annelere niye hızlı geçtiniz? Niye kısa geçtiniz diye. Radyoyu arayanlar oldu. Bayağı mesajlar geldi. Efendim dedim, müdürüm böyle bir durum var. Radyoya sordum, ne yapacağız? Hocam artık onlarda açman gerekiyor dedi. Ben de şimdi açmaya çalışıyorum. Yani şu size paylaştığım bu sahneler bütün annelerimizde olduğu için ilk önce hangi annemizi paylaştımsa orada genişçe vermiştim. Diğer annelere sıra gelince filanca annemize verdiğimiz gibi bunlar yaşandı deyip geçmiştim. E şimdi haklı olarak şimdi bir dinleyen açıyor radyosunu, dinliyor. Açıyor, dinliyor. Diyorsun ki işte Ayşe annemiz de geçmişti. İşte diyelim Ummu Seleme annemiz de geçmişti. Yani ona diyorum ki ben şimdi git de artık arşive gir. Ayşe anneyi bul, onu dinle burada. Böyle bir şey olmaz. O yüzden mecbur kaldık. Ve hepsini tekrar geniş geniş. Ve inanın ben de o zaman daha iyi fark ettim. Ve işlediğim her annemi de kitap olarak yayınladım. Elhamdülillah. İnşallah bunu da bitince yayınlayacağız. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Haklarında konuştuğunuz kişiler sıradan birileri değil, en üst makamın mensuplarıdır dercesine bir uyarı var ya, o zaman sıradan olmayanlara öylesine program değil. En üst makamlı makamda olanlara sıradan program değil. Hemen dönelim Hazreti Cüveyriye annemize. Diyor ki Allah Resulü'nün hanımı olmak elbette ki çok büyük bir şeref ve mutluluk. Ancak bu şeref ve mutluluğun yanında Resulullah'a zevce olmanın getirdiği bazı özel nezaketler ve sorumluluklarımız vardı. Bunlar arttı diyor. Ve biz bu nezaket ve sorumluluğu muhafaza etmenin bizi büyük bir saadete götüreceğini gördük. Bunu yaşadık diyor. Bunun yanında bir de bu nimete sahip çıkamayan ve bu sorumlulukları yerine getiremeyenin de nasıl uyarıldığını da yine gördük. Cenab-ı Hak bizi uyardı. Yani belli bir seviyeye gelen, belli bir sorumluluğu üstlenen insan o sorumluluğu yaşayacak, taşıyacak, bu hayatında görülecek. Burada bize Hazreti Cüveyriye annemiz bunun ehemmiyetini çok açık ve net bir şekilde önümüze koyuyor kıymetli dinleyenler.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim, Hazreti Cüveyriye annemizi anlamaya çalışıyoruz inşallah. Anlamaya ve anlatmaya inşallah. Şimdi yaşanan hadiseleri iyi kötü gördük. Şimdi biraz farklı bir kısım, aynı konu devam ediyor ama bu hadisenin yaşandığı ve ilgili vahiy nazil olduğu sıralarda Resulullah aleyhisselam aşağı yukarı Arabistan'ın birçok yerine hakim bir durumdaydı. Her alanda çok büyük değişiklikler meydana gelmişti. Bu şartlar altında Resulullah'ın hanımları da bu umumi refahtan pay almayı arzulayarak ondan bazı dünyalıkların yanında bir de biraz daha iyi geçim imkanları istemişlerdi. İşte bu sırada gelen vahiy Resulullah Aleyhisselam'a yine eskisi gibi sadelikten ayrılmamasını emrediyordu. Vahide bunu görüyoruz. Şimdi bütün kitaplarda ben bunu görürüm. Çok da etkileniyorum. Ve okudukça gördükçe de eziklik duyuyorum. Nedir bu? Niye? Peki. Şimdi imkanlarımız arttıkça israflarımız artıyor değil mi efendim? Lükse kaçıyoruz. Yani kıyafetimizde aşırılığa gidiyoruz. Ev eşyasında aşırılığa gidiyoruz. Hatta bazen böyle hanımlar arasında çok olur da hani gelirler oturmalara, "Aa, siz hala aynı perdeyi mi kullanıyorsunuz? Biz iki kere değiştik perdeyi." mesela. "Aa, bu çekyattan bıkmadınız mı? Kaç yıldan beri aynı çekyat, aynı halı." Yani insanlara ne oluyor bilmiyorum. "Peki hiç bıkmadınız mı? Yıllardan beri aynı yemek yiyorsunuz, çay içiyorsunuz, meşrubatlar içiyorsunuz, yatıp uyuyorsunuz. Bıkmadınız mı?" diyemiyorsunuz. Yani ben demiyorum bizde bir şey yok. Herkes kendi evine baksın. Hangi eşyayı ne kadar kullanıyor? Mesele budur. Eğer eşyaları kullanıyorsanız hayırlı mübarek olsun. Ama ayda yılda bir kere duruyor kenarda. Nadir kullanıyorsak. Dolaplarımızda yer yok değil mi efendim? Gardırobumuzda elbiseden yer yok değil mi efendim? Hepimizin, bizim de öyle. Hepimizin. Ama bu arada Resulullah'ın evini anlatırken de herkes yok yok yok diye anlatıyor. Bunlara cevap vereceğim. Ama yeri geldi diye söyleyeyim. Ayşe annemizle genişçe işlemiştim. Bakın şimdi işte Ayşe annemle işlemiştim diye geçmiyorum. Söyleyeyim. Sade elbise örneği vereceğim. Birkaç kere verdim bu örneği. Resulullah Aleyhisselam'ın normal elbisesi var. Cumaları giydiği bir elbisesi var. Bayramlarda giydiği elbisesi ayrı. Bir de devlet başkanı olarak dışarıdan gelenleri ağırlamak için de iki kat elbisesi var Aleyhisselam'ın. Yani sürekli giydiği bir elbisesi var ama yeri geldikçe giydiği elbiseleri var. E şimdi ben kitapları okuyorum. Şemaillere kadar girmiş bu, şiirlere kadar girmiş. Resulullah'ın bir kat elbisesinden başka elbisesi yoktu diye. Ya onu devamlı kullandığı için. Şimdi memuriyette çok görürsünüz hepiniz. Ben mesleğim öğretmenlik ve üniversite öğretim hocalığı görevliliği olduğu için benim alanda söylüyorum. Diğerlerini o kadar bilmiyorum. Sene başında okula giderken genelde hocaların kıyafetlerini yenilediğini görürsünüz hep. Ben mesela benim böyle bir özelliğim yok yani. Ya bir elbise ne kadar gidebiliyorsa. Yani insanların dikkatini çekiyor. Acaba yok mu da almıyor gibi. Ama millet böyle kalbini yenilemeyi, ilmini yenilemeyi, daha çok gelişmeye eğilmek yerine ya yeni elbiselerle okula gidecek, yeni şeyler giyecek. Bunları giymeyenin demiyorum. Allah-u Teala kuluna verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Bunlar hadisler var. Amenna. Ama burada şunu söylüyorum. Resulullah'ın evini örnek verirken şimdi dön dolaş idareci olmadığım için yani böyle kuru sıkı atmak istemiyorum ama Aleyhisselam aynı zamanda bir idarecidir. İdarecinin yani devleti, halkı, milleti yönetenin bu konuda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Kimseye muhtaç durumunda olmayacak ama herkesten daha zengin, daha varlıklı nasıl elde ettin bunları diye soruyor millet. Bunu da düşünmek lazım. Resulullah Aleyhisselam'ın zühd hayatı yokluktan değil. Bunu biraz daha açacağım. Nedir? Bu hadise meydana geldiğinde ile hadisesi gelen ayetler vahiy Resulullah Aleyhisselam'a yine eskisi gibi sadelikten ayrılmamasını emrediyor. Bu yüzdendir ki Resulullah Aleyhisselam hayatı boyunca bu sadeliğini hiç değiştirmemiştir. Hiç. toplumun hayatında ne kadar değişiklik olursa olsun, dünyanın gelip geçici şeyleri Resulullah'ın evinde yer almayacak. Nübüvvet hanesi dünya ziynetlerinden uzak kalacağı gibi ailelere ve hem de idarecilere en güzel bir örnek olacaktı. O en güzel örnek olarak tanıtılıyor malum ayet-i kerimede. O da zaten öyleydi. Şimdi burada mühim bir şey ifade etmek istiyorum. Cüveyri anne bunları bize paylaşırken benim şu anda ezildiğim gibi adeta böyle bir sahne daha paylaştığını görüyorum notlarım arasında. Ve ben bunu çok tekrarlamıştım. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam sade bir hayat yaşadığı gibi bizim de aynı şekilde sade bir hayat sürmemizi istiyordu. Ancak buna rıza göstermemizi istiyordu. Rıza göstermemizi istiyordu. Bunun için bizim dünya isteklerimize olumlu cevap vermemişti. Ve asıl vurgulara geliyor şimdi sevgili Cüveyriye annemiz. Bakın neler diyor. Resulullah Aleyhisselam burada bize sabretmemizi, katlanmamızı ya da dayanmamızı istemedi. Ne yapalım, sabredin, katlanın, dayanın demedi diyor. Rıza göstermemizi istedi. O hale razı olmak yani. Katlanmanın, tahammülün, idare etmenin ve sabretmenin bir karşılığı var tabii. Fakat asıl ecir ve incelik rıza gösterip gönülden razı olmaktır. Yani diyor Resulullah bizi rıza mertebesine yükseltmek istiyordu. Kendisi öyle olduğu için bizim de bu hayata razı olmamızı, rıza göstermemizi istediğinden dolayı bizim dünyalık isteklerimiz karşısında çok açık ve net bir tavır sergilemişti. Bize dünya hayatının gelip geçici olduğunu anlatmak ve sonuçta rıza makamında tutmak istemişti. Bakın birinde rıza makamına yükseltmek dedi, birinde rıza makamında tutmak dedi. Malum yükseklere çıkmak zordur ama orada tutunmak daha zordur. Şimdi burada da biz diyelim ki kıymetli dinleyenlerim, şunu biz bu nottan çıkaralım. Ben rıza halindeyim demek başka, gerçekten rıza halinde olmak başkadır. Ben rıza halindeyim demek başka, gerçekten rıza halinde olmak başkadır. Hani şairin dediği gibi, bilmek olmak değildir, olmaya bak olmaya. Bilmek güzel ama yetmiyor. Bilmek olmak değildir, olmaya bak olmaya. Yani rızaya razı olmaktır asıl erdem. Rıza ile ilgili ayet ve hadis ezberlemek, rıza ile ilgili derin bilgi sahibi olmak, güzel bir davranış olmakla beraber rıza halinde olmamız mesajı veriliyor burada bize. Rıza halinde olup olmadığımız işte böylesi imtihanlarda belli oluyor. Şimdi efendim, başımıza bir musibet geliyor. Ne yapıyoruz? İsyanlara basıyoruz, değil mi? Musibetlere sevinelim demiyorum. Hiçbir aklı başında olan kişi musibetlere sevinmez. Bir yandan Allah dilemedikçe bunlar olmaz diye iman ediyoruz. Ama diğer taraftan yani bir hadiseyle karşı karşıya kaldığımızda isyanları oynuyoruz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ancak çok da derine inemiyorum. Çünkü burada bu konu anlatılırken hep aynı hata tekrarlandığı için ben onların da tenkitini yapacağım şimdi. Bütün bunları görüp yaşayan sevgili annelerimiz ki Cüveyriye annemiz de içinde, bir defa daha kendilerini gözden geçirdiler. Yaşananlar karşısında nasıl böyle bir hata yaptık diye üzüldüler ama nasıl böyle hata yaptılar diye birbirini kırmadılar. Sahabilerin hiçbiri de böyle bir suçlamada bulunmadı. Diğer taraftan bütün sahabiler sevgili annelerimizin gözyaşlarıyla tevbe istiğfar etmeleri karşısında hayranlığını açıkça dile getirdiler. Gerçekten çok düşündürücü bir hadisedir bu kıymetli dinleyenler. Üzerinde çokça durmak gereken düşündürücü bir hadise. Daha başından beri hangi annemizin neyi istediğini ifade etmiştim. Bir de bir şey istemeyen annelerimiz de vardı. Onları dinleyemeyen kardeşlerime kısa bir ana fikir geçiyorum. Yani giyim kuşam, öyle takım akı yok yani. Giyim kuşam, basit şeyler istemişlerdi. Aleyhisselam da üzülmüştü. Bir ay onlardan ayrı kalmıştı. Olay bu. Annelerimiz de efendim kalkıp da işte ya insan buna alınır mı diye ileri geri söz etmemişler. Çok büyük bir günah işlemişler gibi bir ay boyunca ağlayıp sızlamışlardı. Gelen ayet-i kerimeler problemi kökünden hallediyor. Kıyamete kadar mesajı veriyor. Şimdi iyi anlamamız gerekiyor kıymeti dinleyenlerim. Biz hayatı ferdileştirerek, kişiselleştirerek parçaladık. Ne demek? Şu demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mütevazı bir hayat sürdürüyor. Sevgili hanımlarının da böyle mütevazı yaşamalarını istiyordu. Hayatı müşterek yaşıyorlardı çünkü. Müşterek. Kaldı ki onlar da zaten böyleydiler. Ancak yukarıda önceki derslerde defalarca tekrarladığım gibi bütün her tarafta dünyalıklar artıp çoğalınca annelerimiz de bundan birazcık istemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam hanımların bu taleplerine olumsuz cevap vermiş. Neticede yine anlattığımız İle hadisesi meydana gelmişti. Şimdi niye tekrar yapıyorum? Müşteriye geleceğim de onun için. Bunun üzerine nazil olan vahiy sevgili annelerimize okunup tebliğ edildi. Ya bu şekilde bir hayatı kabul edecekler, rıza gösterecekler ya da sadece istedikleri kadar dünyalık verilecek, boşanacaklardı. Annelerimiz hatalarını anladılar, tevbe istiğfar ettiler ve bu hayata razı oldular. Şimdi hayat müşterektir ifadesini çok duyarız kıymetli dinleyenlerim. Bu hadise yaşandığında Resulullah Aleyhisselam'ın durumuna bakıyoruz. Annelerimizin durumuna ve duruşlarına bakıyoruz. Diğer sahabelerin duruşlarına bakıyoruz. Yani toplumda bir kriz oluşturacak, çatlak meydana getirecek bir ikilem oluşturmuyor. Tam tersine iç yapılanmayı daha bir kuvvetlendirip dış yapılanmaya kapı açıyor. Daha güzel bir, daha böyle görünür bir güzelliği ortaya koyuyorlar. Burada ben bunları hep görürüm. Yani gönlü kılırır, alınır, yanlış anlar, efendim kırmayayım, üzmeyeyim diye bazen böyle boş bir takım temennilerle hayatı heba ettiğimiz çok olmuştur kıymetli dinleyenlerim. Hayatı müşterek yaşamayanlar aile olamayacaklar. Bir nikah altında bir evde yaşayabilirler. Ama aile olmak bu değil. Aile olmak biri birini uyardığında hemen toparlanmaktır. Burada atlanan bu işte. Üstelik uyaran kim? Cenab-ı Hak. Ama vahiy gelmeden önce tepki gösteren kim? Peygamber Aleyhisselam. Ne istiyor? Elbise istiyor, başörtüsü istiyor. Bu kadar. Bunu istiyorlar. Aleyhisselam öyle mi diyor? Dünya mı istiyorsunuz? Ben diyor ayrılıyorum bir süre. Yani anlatamıyorum. Çünkü anlamakta zorlanıyorum. O kadar ya giyim kuşam için bu kadar sahne yaşanıyor. Bugün o kadar çok şey isteniyor ki. Hasbelkader birbirini kırdıklarında eşler, özellikle hanım tarafında bu çok olur. Ya bir takı ya bir şey hediye bekliyor barışmak için. Ben bu hadisede bunu aradım. Hediye kimden geliyor biliyor musunuz? Allah'tan geliyor. Siz sıradan kadınlar değilsiniz. Bundan büyük hediye olur mu? Allah söylüyor. Yani onlar takıllarla, makıllarla, oyuncaklarla oynayacak durumda değiller demek istiyorum. Bunları almayalım demiyorum. Yani asbelkader birbirimizi kırarsak barış adına bunları yapmayalım demiyorum. Barışalım, sürdürmeyelim. Ama sürekli hediye beklemeyelim. Onu söylüyorum. Şimdi burada mühim bir sahneyi sığdırmaya çalışayım bu derse. Çünkü ile hadisesini bu derste bitirmeye niyetim var. Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili hanımlarının dünyalık isteklerine olumlu cevap vermemesi onun fakir oluşundan kaynaklanmıyordu. Böyle vura vura konuşmak istiyorum. Resulullah'ın imkanı yoktu, fakirdi diye değil. Sürekli vurguladığımız gibi kendisi mütevazi bir hayatı tercih ettiği gibi sevgili hanımlarının da böyle yaşamasını istiyordu. Hayat müşterek bu işte. Yani ev içindeki züht tek kişiyle olmuyor. Aile olarak züht. Biz burada yine gözden kaçan çok önemli bir hususa tekraren ve ısrarla parmak basmak istiyoruz. Bu konu anlatılırken genellikle yokluk ve fakirlik üzerine bina edilir. Maalesef, maalesef kıymetli dinleyenler, biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Sevgili annelerimiz, var olan bir şey istemişlerdi çünkü. Resulullah Aleyhisselam varlıklı olmasaydı, niçin istesinler ki ondan bir şey? Ya da onun hanımları olan bu hanımefendiler onda olmayan bir şey isterler miydi hiç? Kaldı ki böyle bir isteğin yaşandığı dönem bütün herkes gibi Resulullah Aleyhisselam içinde varlıklı bir dönem idi. Kıymetli dinleyenlerim. Sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık isteyince, ben dünyalık diyorum yuvarlak olsun diye, listeyi okumayayım diye. Aleyhisselam onlara şöyle demiyor ki, kusura bakmayın ya, elimde verebilecek bir şeyim olmadığı için size pek dünyalık veremiyorum. Ne yapayım, imkanlarım bu kadar, idare edin gibi bir fakirlik cevabı yoktur. Nedir? Yaşanan bu hadise yokluktan değil, tercih edilen züht hayatından kaynaklanıyordu. Ancak yine gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir şey daha var burada. Sevgili annelerimiz dünyalık isteklerinde ısrarlı olmamışlardı. Israrlı olmamışlardı. Kendilerine takınılan bu tavır karşısında İleri geri konuşmamışlardı. Çok pişman olmuşlar ve tevbe istiğfar ile gözyaşı dökmüşlerdi. Bu güzel davranışı da unutmamak gerekir. Sevgili annelerimiz ve diğer bütün Müslümanlar için İla hadisesi çok özel bir okul olmuş. Onlar da bu olayı çok ciddi okumuşlar. Durması gereken yeri daha net bir şekilde görmüşlerdi. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Cüveyriye annemizin İla hadisesi esnasında yaşadıkları diğer annelerimizden farklı değil. Çünkü sıkça söylediğim gibi onlar müşterek, ortak bir hayat yaşıyorlar. Aile hayatı yaşıyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın o anda nikahında 9 tane hanım var. Ve bu sahne 9'a da yansımış durumda. Her birine tek tek baktığımızda ki ben çoğunu sizlerle paylaştım. 2 tane annemiz kaldı. Onu da inşallah bu bitince paylaşacağım. Hepsinin hangisini paylaşıyorsak böyle güzel bir duruşu görürüz. İnsan olarak elbette ki yeni elbise, daha güzel bir giyim, daha rahat bir geçim isteriz. Bu normal bir şeydir. Normal. Ama burada bir şey var ki, yani öyle yaptılar, şöyle yaptılar diye tarihi rivayeti, tarihi nakil olarak sadece nakletmek değil, akletmek, idrak etmek, anlamak ve buraya taşırken de çağımıza ve aynı zamanda yorumlamak gerekiyor. Yaşanıyor birçok şey. Bu insanlar bu toplum içerisinde duruşlarıyla, kıyafetleriyle, konuşmalarıyla her yönden örnek, evin örnekleri. Biz erkek olalım, hanım olalım, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı örnek almak durumunda olduğumuzdan ve bu bize Allah'ın emridir. Ayet-i kerimede ve ezvacuhu ummahatuhum diye buyururken onun hanımları da annelerinizdir. Anneyi de örnek almak durumundayız bu ayet-i kerimeye göre. Bunları görmemiz gerekiyor. Lider kızıydı. Çok zengin, çok rahat bir hayat yaşamıştı. Savaşta esir düştü. Her şeyini kaybetti. Cariye konumuna düştü. Oradan Cenab-ı Hak buna peygambere hanım olma, ümmete anne olmayı nasip etti Cüveyriye annemize. Nasip etti. Seviyeli bir hanımdı zaten. Seviyeli bir hanımdı. Dolayısıyla kendisi gibi seviyeliler hepsi birbirinden seviyeli. Bir araya gelince müthiş bir seviye ailesi oluştu. Bizim burada bakmamız gereken asıl mesele budur. Peygamberimiz Aleyhisselam yani verseydi elbiseyi, alsaydı ne istiyorlarsa bunlar problem yaşanmayacaktı ama o kadar ayet-i kerime geldi. Bize Cenab-ı Hak bu mesajları bizzat veriyor Peygamber Aleyhisselam'ın ailesi üzerinden. Bunların içinde de Cüveyriye annemiz. Görüldüğü gibi gerçekten üzerinde durulması, düşünülmesi gereken önemli bir hadise. Umarım başta ben, sonra hepimiz bu güzel insanların güzelliklerindeki güzelliği örnek alır, örnek bir hayat yaşamaya çalışırız diyor. Bugün de noktayı burada koyarken haftaya yine görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.